programına başladık. Ben Hakan Yalman, tıp doktoruyum, aile hekimliği uzmanıyım. Yaklaşık 87 yılından beri Risale-i Nur Enstitüsü'nün hem akademi kurulunda hem Köprü Dergisi'nde çalışmalarına katkı sağlamaya gayret ediyorum. Aleyküm selam, buyurun.
Abi diğer tarafa geleceğimizi diyorum.
Öyle miymiş? Tanışmayla başladım. Bu çerçevede de hem Köprü Dergisi'nde hem işte Risale-i Nur Enstitüsü'nün içerisinde yaptığımız bazı çalışmalar oldu. Özellikle bu tahavülat-ı zerrat bahsiyle ilgili. İkinci maksadı. Onunla ilgili bir şerh çalışması yaptık. Gene bu mana üzerinde şekillenmiş roman tarzında Güneş Açılan Aynalar diye bir arkadaşla birlikte bu işte tevhid konusunun özellikle toplumsal boyutunu ele alan bir çalışma yaptık. Bu çerçevede çalışmalarımız oldu ve hem Moral FM'de uzunca bir süre bu kader okumaları konusunu radyo programı olarak ele almıştık. Daha çok böyle tevhid, manayı harfi. Geçen sene de işte bu kufiyet çalışmalarında da tevhid içerikli bir eğitim sürecinin yürütücülüğünü, organizatörlüğünü yaptık. Memleketim Sivas. 4 çocuk var. Bağcılar'da da bir tıp merkezimiz var. Orayı yürütüyoruz. Yine bu arada bu enstitü faaliyetlerine katkı sağlamaya gayret ediyoruz.
Adım Muhammed Ezber. 67 doğumluyum. Gümüşhaneliyim. Başakşehir'de oturuyorum. 3,5 senedir Hakan Bey'le beraber bir tıp merkezimiz var Bağcılar'da. Orayı işletiyoruz. Yeni Asya'yla 1993 yılında birlikteliğimiz oldu. Orada bayağı bir uzun süre, bir iki yıla yakın çalıştım. Sesim hala yabancı gelmiyor bana bu arada.
Ben aslında evet. Size yabancı sayılırım. Bilmiyorum evet. Simam geliyor, evet. Gelmiyor mu? Şu mantık kursunu tesadüfen gördüm. İşte mantık, matematik, işte felsefe, bunlar benim şeyi çeker.
Çok güzel.
Şimdi bugün geldiğimde konuşurken şey dedi, delikanlı orada değil, kader okumaları da var dedi. Kader kavramı da bana şey geliyor, böyle bir çekici geliyor. Dinleyebilir miyim dedim. Katıl dinle dedi.
Ne güzel.
O vesileyle geldim aramıza. Elektrik teknisyeniyim ben.
Çok güzel.
Ne bileyim, böyle merak ediyorum. Anlamaya çalışıyorum.
Çok güzel.
Fakat benim Risale-i Nur'la falan şeyim yok yani. Bir geçmişim yok. Yani duymuştum başka. Hakkında belki bir şey duymuştum başka ama.
Değişik bir akses olur işte.
Evet, yani öyle olacak yani.
İsmin nasıl adı ya?
Osman benim adım. Tamam. Osman Nadir Çelik.
Senin daha cümlen var mıydı Muhammed bu arada?
Yok, evet, araya ben.
Ya sen bir gözümü sıkı. Dedim bak hocam aldı sazı eline yani.
Evet, çok güzel.
Yani en az yani tamlama yaptı ya.
Yani belki bir yerlerde karşılaşmışsak bir vesileyle.
İstanbul'dasınız öyle mi?
Küçükçekmece'de.
Küçükçekmece'de. İnternetten mi ulaşma imkanı oldu, nasıl oldu?
Ya bu çalışmaları ben kendi kendime yapıyorum. Yani
bu mantık çalışmaları, mantık
işte onların böyle şeyde gezinirken, bakarken anladım. Bulduğum videoları falan dinliyorum. Onları takip ediyorum. Yazıları indiriyorum, okuyorum falan. Böyle bir süredir yapıyorum bunu. Bir baktım mantık kursu var. Risale-i Nur ama beni alırlar mı almazlar mı? Bilmiyorum ama gitsem şunu bir dinlesem olur mu? Orada bir doldur diye doldurdum onu. Tamam dedi, işte kim dediyse gelebilirsin dedi.
Acaba diyorsun hata mı yaptı, anlayacağız biz.
Hoş geldiniz.
Geldik. Allah hayırlı mübarek eder. Hoş geldiniz. Şefa geldiniz. Renk katmış oldunuz.
Sağ olun.
Buyurun sana.
Evet, ben de. Ben Serhat Aytaç, Tekirdağlıyım. Aslen gemi inşaat mühendisiyim. Ama şu anda uçak uzayları doktora yapıyorum. Öyle.
Uçak uzay mı?
Evet, o uçak uzay
doktorası. Öyle mi?
Bir yandan da Tayyip'e çalışıyorum.
Ha, evet. Çok iyi. Yani gemi uçak falan bayağı artık.
Tayyip'in yeri İstanbul'da var mı?
İstanbul'a yeni taşındık abla.
Eskiden Eskişehir'de miydi?
Yok, Ankara'da.
Ankara'da mı? Ha. Teknopark dediğin ne, Yıldız'da mı?
Yok, Sabiha Gökçen'in oradaki.
Ha,
Mesut Aslan, ilk uçak uzayda ben de yüksek lisans yapıyorum. Bu sene başlamıyorum.
Berabersiniz öyle mi?
Yani doktor yapıyor, ben de ortak dersimizi almamıştım. Bugün ha. Öyle.
Ben de Mesut Anamaz, ağırlıyım. Hemen Yıldız Teknik'te elektrik mühendisliğinde uçuyorum. Son sene benim.
İki mesle yana mı geldi?
Hayır Mesut abi.
Mesut
abi bu kadar yüksek var.
Tamamlıyoruz yani.
Bilence ve İstanbul Siyasal'da Uluslararası İlişkiler okuyorum. Evet, son sınıfı. Denizli'yi.
Ali Bey'im Olakşı. Ben de bu sene elektrik elektronik mühendisliği bitirdim. Askerliği bekliyorum. Başvurdum.
Evet. Çok güzel.
Mardin.
Amir Said Tezer, Şekercan Fatih Hizmet Merkezi'nde hizmetlerle meşgulüz. Tek nöbet.
Memleket?
Memleket aslen Sivaslıyız. İstanbul doğumluyum.
Evet, Hüseyin Hakan Kekülloğlu. Giresun Bulancaklı'yım, 1964 doğumluyum, iç hastalıkları uzmanıyım, özel lise hastanesinde çalışıyorum, iki tane kızım var. Hakan da eski dostuz bir yandan da ki Hakan böyle.
Evet.
Hakan'la Mesut'lar hep yerine. Bak yine bir ihtimal, şurada 10 kişide iki tane çift çift.
Ya iki tane. Evet. Demek ki isimleri de çekiyor diye.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Sizin erkek ne demiştiniz?
Kayseri.
Ben de orada bedelli asker
yaptım. Doğum 52 doğum.
Maşallah.
Şeyden ha, en büyük sensin bizim tabii doğru. Sen, en büyük sensin.
Bir de diyordum ya.
Sen en büyük yok. Sen kaç ay? 3-4 ben. Başkanlar büyük.
Efendim de şu ikinciydi.
Evet.
Çok yaşlanırım da almazlar mı diye de
nerede görürsün?
Yani sen artık ne işin var falan da diyebilirsiniz
yok. Yok ilmen hakikaten yaşı yok.
Biz sanırım daha çok okuyanlar diyelim belki burada daha çok aşırı şey vardı. Hani bir orada biz bayağı bir aşinamız uzmanımız oluşuyor belki ama böyle dışarıdan okumamışken bakış açısı çok farklı bir şey olabilir yani. Biz bazen unuturuz ülfetle, gafletle hayır dinleyicinin aynı şeyleri bir nüans kaçırırız. Siz kaçırmazsınız bence çok iyi oldu. Bize çok beraber çok faydası olacağını zannediyorum.
İnşallah.
Ben bir tane soru zaten çoktan sordum. Baştan bir gaz verdim. Bakayım ne olacak, ne zaman çıkacak şu an.
Şimdi bir de şeyle işleyişle ilgili baştan bir programımızı netleştirelim. Hani orada saat 8.30 10.30 arası yazmış ama isterseniz hani 8.30'da başlayıp blok şekilde 22'de bitirebiliriz. Yani biraz daha erken ara vermeden yoğunlaşmış olarak bölünmeden. Ne dersiniz?
Bana uyar.
Herkes uyar.
Buradan sigaran şeysi sıralama var mı?
Bu haftaya da bugün bu saat mi olacak?
Evet.
Haftada bir gün mü olacak?
Haftada bir gün evet.
Ben çünkü mantığa geliyorum. Oradan çıktıktan sonra size geleceğim o zaman.
Yani evet. Oradan sonra biz başlayacağız. Evet. Yani ara vermeden işte 10'da bitiririz. Zaten biz biraz böyle karşılıklı konuşma şeklinde olduğu için o arada işte ihtiyacı olan çıkar gelir. Ondan sonra çok formal bir şey olmayacak.
Tamam.
Şimdi bugün biraz böyle kadere girmek için belki bir bu hafta veya bir dahaki hafta da dahil. Yani Risale-i Nur'daki kader bahsine girmeden önce bir altyapı oluşturmamız ve bununla ilgili ben aslında bazı kaynaklarda söyledim ama bilmiyorum bakan arkadaş oldu mu. İşte oradaki bilgiler çerçevesinde de belki bugünkü gelinen hem fizik hem de varlık bilgisi açısından kaderin bizim dünyamızda yerleşmesine yardımcı olacak bazı altyapı bilgilerini oluşturup ondan sonra onun üzerinden eğer kaderi okursak ve işte kaderle ilgili paylaşımlarımız devam ederse biraz daha yerli yerine oturmuş olacak. Bu arada bazı kavramları da oturtmuş olacağız. Yani mesela kader için önemli olan İmam Mübin, Kitab-ı Mübin gibi kavramları da oturtmuş olacağız. Onun üzerine işte kader hakikatini anlamaya gayret edersek biraz daha yerli yerine oturmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi bugün şeyle başlayacağız. Varlık. Yani temel bir şey aslında meselemiz varlığı anlamak. Burada varlık diyoruz ya. Şimdi burada var dediğimiz şeyin aslında ne anlama geldiğini zihnimizde oturtmamız lazım. Yani neye biz var diyoruz? Mesela siz böyle bir şey düşündünüz mü? Neye var diyoruz?
Bir benim okumalarından, varlıktan kastedilen bütün var olanlar.
Yani nedir o? Var dediğimizde neyi ifade ediyoruz?
Var olanlardan
gördüğümüz ya da görmediğimiz
görmediğimizi düşünmemiştim ama bütün gördüklerimiz.
Hani o da akla gelebilir diye.
Gelebilir belki, tabii. Olabilir. Çünkü, yani belki o zaman
varın negatifi nedir? Yok. Şöyle, yok olanın dışında kalan. Evet. Demek ki yok olanın dışında olan her şey var.
Belki şöyle düşünebildiğimiz her şey olabilir mi?
Ha mesela
hani görmediğinizi kastetti diye şu anda aklıma geldi.
Mesela sizin bu dediğiniz noktaya şey epey bir çabadan sonra ulaşmış Descartes. Hani düşünüyorum öyleyse var mı?
Şöyle oldu. Evet. O konuyu biraz biliyorum.
Evet. İşte mesela bu hani var deyip geçiyoruz da acaba biz neye var diyoruz?
Evet.
Daha bizim kafamızı baştan yormaya başladın yani. Hocam uzmanı da bizim manlıyız.
Evet. Şöyle bir şey var. Estağfurullah. Hayır. Ben sadece amatörüm. Burada o çocuklar şeyler hepsi söyledi. Ben korkar oldum. Hepsi yüksek tahsilli. Ben sanat mezunuyum. Bizim zamanımızda sanatta doğru dürüst yani mesleki bir şeylerin dışında bir şey de yoktu.
Bu arada lafı unutmayın. Babam rahmetli 68'de çok erken yaşta Kayseri Yapı Meslek Lisesi'ni bitirmiş.
Öyle mi?
Kendisinin girişimde nasıl yaptı oraya kaydettirmiş. Hala koridorunda resmi var. İşte böyle devam ediyor. Evet. Sanat deyince sanat okudu.
Yani tahsilim şey değildi ama kendi çalışmalarım var. Bu Descartes'in neden öyle dediğini yani şimdi biliyorum, evet. Varlıktan o da şüpheleniyor.
Evet.
Var ama düşüne kendi varlığını düşünüyorum. Öyleyse düşünen bir şey var gibi hani o klasik laf o düşünen neyse var ama.
Evet. Yani belki de şimdi biz bu okuma sürecimizde, kader okumaları sürecinde onun o sancılarına da hak verdiğimiz noktalar olacak. Yani varlığı tam anlamıyla idrak etme noktasındaki sancılarına. Şimdi biraz o zaman kendi içinde bulunduğumuz durumdan hareketle gitmeye çalışalım. Biz şu anda mesela varlığı sorguluyoruz, öyle değil mi? Neyle sorguluyoruz?
Aklımızı sorguluyoruz.
Evet.
Gördüklerimizle.
Evet. Çok güzel. Yani aslında
beş duyumuz.
Belki de işte bu beş duyumuz dediğimizde bir şeyden bahsediyoruz. Yani varlığa muhatap olan işte bütün o şeyin sonucunda ortaya çıkmış bir beyin var değil mi? Şimdi burada Hakan abinin dediği gibi işte beş duyu organı var. Kulak diyelim, işte dokunma, ondan sonra koku. Bunlar bizim hep var dediğimiz şeyleri tanımlayan unsurlar, öyle değil mi? Elimiz, dokunma duyumuz, görmemiz, kulağımız, işitme ayrıtımız, öyle değil mi? Şimdi bir de burada bizim aslında bütün bu algılarımızın dışında da hani dokunmak dediğimiz yani bir materyal dünya var ve bu materyal dünyaya ulaştığımız şekliyle biz var diyoruz. Şimdi bu materyal dünyanın dışında da bizim var dediğimiz şeyler var aslında, öyle değil mi?
Evet.
Yani görmediğimiz, dokunmadığımız, koklamadığımız ama hayatımızda var olan birçok şey var.
İşte aklımız, hislerimiz, ben şey, duygularımız.
Mesela benim dişarım var. Bunu belki hadi şu bahsettiğiniz beş duyuyla değil başka bir şeyle hissediyorum, duyuyorum.
Evet.
Var ama.
Hissediyoruz.
Evet. Ama nasıl adlandırılır bilmiyorum yani.
Evet. Yani burada şimdi iki şey var. bir böyle insanın bedeniyle aynı silüette, yani beyin ve onun etrafında işte aynı insan silüeti gibi kol, bacaklar şeklinde bir sinir ağı var. Ve bu sinir ağını dışarıdan aldığı uyarılar var. Yani buna tıbbi tabirle nörolojik sistem diyoruz. İşte o bahsettiğimiz mesela dıştan gelen uyarılar ve bunlara işte beynin karşılığı olan anlamlar var. Bu anlamlar dünyasının şekillendiği bir şey var. Şurada bir yer var. Yani bunun işte anatomik lokalizasyonlar da işte düşüncenin olduğu, ondan sonra konuşma merkezlerinin olduğu, kavramların olduğu, burada farklı farklı beyinde nöron ağlarıyla oluşturulmuş yerler var. Şimdi aslında temel buradaki problem şu: bütün bu şeyler, var dediğimiz ve var olduğunu kabul ettiğimiz şeyler, özünde bu gelen uyarılarla burada oluşturulan bir elektrik sistem ağından ibaret. Yani mesela şu gözün gördükleri, burada bir değiştirici sistem var. Elektrik sinyaline dönüyor. Ve elektrik sinyaline döndükten sonra burada anlamlar olan boyutta şekle, şemale, neyse o şeklimizdeki karşılığı olan
algıya dönüşüyor.
Algıya dönüşüyor ve bu algı da bizim onun varlığıyla ilgili durumumuzu şekillendiriyor. Yani dolayısıyla buradaki de işte diğer taraftaki de buradaki de kulaktan gelen de elektrik sinyaline dönüşüyor ve neticede beyinde bir algı da onun ardından da o algıya yüklenmiş anlamla beraber bir sonuç doğuruyor. Şimdi burada önemli olan bir nokta, bütün bu var dediğimiz şeylerin arka planında güçlü bir hakikat var. Yani buna şu anda hem felsefe hem de fizik uzun bir şeyle, yani çabayla, işte o Descartes'ların falan da sancılarıyla öyle bir noktada ulaşmış. Aslında bütün bu şeylerin arka planında bilgi denen bir hakikat var. Biz buna ilim diyelim. Yani bu dönüşe dönüşe dönüşe dönüşe materyal dünya en sonunda bir arka plan ve bilgi denen bir şeyle en nihai noktayı oluşturuyor. Yani burada mesela bu var diyoruz ya, bütün bu işte bardak var, masa var, duvar var. Ondan sonra duyu organlarımızla algıladığımız şey aslında bilgilerimizle şekillendiği zaman bizim için bir varlık ifade eder hale geliyor. Yani özde en nihayetinde bilgiye dönüşüyor. Zaten burada şu algının da arka planda elektrik sinyaline dönüşüp şey gibi düşünün. Yani bir mesela televizyondaki görüntü veya televizyona gelen görüntü. Aslında burada alışverişi olan şey ne?
Dalgalar.
Yani o elektrik diyoruz, doğru. Yani burada da elektrik. Ama elektrik neyi taşıyor? Data diyorlar değil mi? Data. Data nedir?
Hatta geçen dinledim. Bu gigabyte mevzularında her insan beyninin gigabyte ile ilgili bir şey vardı. Bilmem yani, bütün bilgisayar olsam bir insan beyni kadar etmiyor mu? Yani diyoruz ya, alırken cep telefonu 128 GB falan ne? İnsan bölümünü saymıştı da ben şimdi unuttum rakamı. Bayağı bir GB yani.
Evet.
Dediğim gibi bilgi, data, bilgiler orada
olabilir. Yani en nihayetinde şey, gelip burada sonuç bulan şey bilgi. Yani göz de buna hizmet ediyor, dokunmak da buna hizmet ediyor. O zaman işte bu dış alemde bizim var dediğimiz, hani bugün işte İnsanlara sorsanız var olan nedir? İşte gördüğüm, dokunduğum, ondan sonra algıladığım şeyler vardır diye bir materyal tarif yapacak. Ama bu neticede var dediği şey şurada karşılığı olan şey, öyle değil mi? Mesela biz şunun gönderdiği bilgiyi çok komplike bir bilgisayar programıyla direkt veri olarak şuraya göndersek, ki şey bunu işliyor değil mi? Matrix filmi.
Ben şimdi bunu söyleyecektim. Onu işte, evet.
Yani buraya bilgi olarak buraya göndersek gene bir dış dünyadan
bize mesela, bir dünya yaşatırsın.
Evet. Yani mesela bir EEG cihazı gibi bir cihaza bağlandınız. Buranızda kablolar var.
Mesela bütün, rüyalar.
Ha, rüyalarda olduğu gibi, evet.
Gözümüz kapalı, evet. Uyuyoruz ama
adam burada uyurken
şey aldı, evet. Hissediyoruz. Koku hissediyoruz, acı hissediyoruz. Evet. Sevinç hissediyoruz.
Evet.
Işık görüyoruz, karanlık görüyoruz. Yetersin.
Işık görüyoruz.
Burada görüyor. Aydınlık görüyorum. Ben geçen gün cezaevinde bir savcı benim var maalesef bakalım ne olacak. Onu çıkmış bembeyaz gömlekle gördüm. Sen de mesela uyandın.
Rüyada mı?
He. Sen tanısın.
İnşallah. Evet. İnşallah.
Daha hala sen.
Hakikatte de olur. Yani dolayısıyla burada bir bilgi hakikati var.
Bilgi beyinde mi o zaman?
Abi. Şimdi bizim açımızdan beyinde. Yani benim bilgim benim beynimle bağlantılı. Şimdi İbn Sina diyor ki bir varlık olarak varlığı anlamaktır hikmet.
Abi bir şey sorabilir miyim ben? Burada şimdi varlık dediğimiz var olan şeyler beş duyularından başladık yani.
Evet.
Abi çıkarımlarla da bazı şeylerin var olduğunu sonucuna ulaşabiliyoruz yani herhangi bir.
İşte o zaman aynı noktayı kabul ettiğimizde daha rahat sonuç. Senin dediğin
bir sen mesela melek hakikati var. Biz bunu tabii yapıyoruz. Yani bir var o ama biz bunu ne hiçbir duyu organımla hissetmediğim halde çıkarımlar sonucunda
kıyaslıyoruz.
Var dediğim zaman evet, burada sonucunda bilgiye dönüşüyor için.
İşte biz de zaten senin dediğin şeyi
oraya mı gelmeye
tabii.
Oraya mı geldik?
Oraya geliyorduk evet. Yani bu algıladıklarımızla sınırlı olmaması gerektiği ve nihayetinde varlığın algıların ötesinde daha üst bir hakikat olduğu ve nihayetinde varlıkla bizim en üst düzey bağlantı yerimizin de bilgi olduğu. Peki şimdi hani biz burayla bir şeyin buluşmasını yaşıyoruz. Yani varlık dediğimizde bugün bizim varlık tasavvurumuz nasıl bir şey? Yani şu anda varlık dediğimiz alemle olan irtibatımızla ilgili zihnimizde ne var?
Galiba subjektif bir şey.
Evet.
Yani sizin varlıktan kastettiğinizle benim varlıktan kastettiğimin
aynı
bir şey diyorsun olup olmadığından
emin değilsiniz.
Emin değilim evet.
Ama ortak yani olduğumuz alanlar
var. Ben de öyle düşünüyorum.
Evet.
Mesela şöyle, şu masadaki şu çayın renginin kırmızılığı bende bir kırmızılık şeyi var, hissiyatı var.
Tabii.
Ama bu kırmızıyı ben gördüğüm gibi mi görüyorsunuz ondan emin değilim.
Tabii.
Bu şey oluyor ama objektif olarak herkes bu evet bu kırmızı diyor. Yahut bardak diyor, tabak diyor. Bunda hemfikiriz ama bütün bunları benim gördüğüm gibi mi görüyorsunuz da ben şüphelenebilirim.
Hatta bu şüphenizi doğrulayan yakın zamanda internette bir şey, bir ayakkabı. Bir yarısı pembe gri görüyor, bir yarısı da yeşil.
Şey, ben de bir elbiseyi gördüm öyle.
Öyle bir elbiseyle de
gitmiyor.
İşte burada az önce dedim ya, şimdi burada algılananla algılanana yüklenen anlam. Hani orada bir ortaklık alanı oluşmuş. Şimdi bir de bu ortaklık alanıyla ilgili, şimdi bilginin iki şeyi var. Yani biz burada kavramları, burada kavramların karşılığı olan Wernicke ve Broca diye iki tane alan var. Özellikle bu Wernicke alanı. Yani burada kelimelerin karşılığı olan şeyler var, anlamlar var. Ta çocuk işte küçüklüğünden itibaren onları yerleştire bir şeye geliyor, bir noktaya doğru geliyor. İşte bu kalem, bu bardak, bu işte tabak, bunları şekillendirerek ondan sonra bunların ne işine yaradığını, şurada kavramlar dünyası oluşuyor. Şimdi bir de bu kavramlar dünyasının oluştuğu ortak bir alan var. Tyler Döşardin diye bir şey, bu hem rahip hem biyolog olan bir şahıs. Bunun ifade ettiği noosfer diye bir kavram var. Bunun karşılığı da düşün küre. Yani düşün küre dediği şu. Bütün bu beyinler aslında bir şey oluşturuyor. Birbiriyle olan irtibatından, konuşmalarından, paylaşımlarından, işte yazılar, çiziler, romanlar, bilmem şiirler, müzikler. Bunlarla bir ortak alan oluşturuyor. Bir sürü böyle beyinler topluluğu ve bunların bir ortak alanı, büyük bir ortak beyin tasavvuru ve bu beynin de bir şeyi var, birikimi var.
bir nevi kültür gibi.
Ha, kültür bunun bir parçası.
Beyinler derken insanların
tabii, tarih beyinler boyunca, tarih boyunca bütün beyinleri topladığınızda evet, bu büyük bir beyin tahayyül edin. Evet. Onun nöronları gibi. Hani bu beyinde 100 milyar nöron var ya. Şimdi 70 milyar insan 70 milyar nöron gibi düşünün. Bunların arasında da irtibatlar var. Yani evet, oradan oraya, oradan oraya sinyaller var.
Etkileşimler var.
Ve bu işte az önce şeyin o kültürler dediği noktayı da bu Taylan Döşardin diyor ki beyinde asosyasyon alanları var. Yani 100 milyar nöron var ama bu 100 milyar nöronun bir kısmı işte geliyor burada şeyi oluşturuyor mesela. Motor alan işte hareket etmeyle ilgili yerler oluşturuyor. İşte bilmem bir 10 milyarı hissetmeyle ilgili alanlar oluşturuyor. Birbiriyle irtibatları daha sıkı. Şimdi bu düşün kürenin de o kültürler, farklı topluluklar, farklı alanlar, farklı insanlar, bunlar da bir asosyasyon topluluğu gibi düşünün. Ve bunların da kendi içinde bağlantıları var.
Buradan sosyoloji mi çıkar işte?
Tabii. İşte tarih içinde bağlantıları var. Aynı zamanda yaşayan toplulukların birbiriyle kültürel bağlantıları var, siyasi bağlantıları var. Bunlar aynı nöronlar arasındaki bir nörotransmitter gibi yani.
Bazen ortak refleks oluyor.
Tabii.
Değil mi? Mesela başka yerde aynısı olmuyor.
Tabii. İşte buna sosyal asosyasyon diyebiliriz. Yani sosyal toplulukların birbiriyle irtibat bağlantıları, irtibat alanları.
O zaman ister istemez biz bazı kavramlara dış etkenler sebebiyle bazı anlamlar
yüklemiş oluyor.
Veya başka türlü algılıyor olabiliriz.
Şu zamanda da varlık
algı operasyonları da var ya.
Varlık dediğimiz zaman bir anlam yüklü aslında genel.
Tabii, o da, çok doğru.
O da bir materyalist bir düşüncenin ürünü.
Evet.
Oradan çıkıp
evet,
aslında onu biraz dönüştürmek
belki ya, zamanla ha, ona doğru
kader, evet, kader meselesini anlayabilmek için önce onu bir dönüştürmek.
Ha, zaten işte o bazı kavramlara yüklediğimiz anlamlarla ilgili oturmuş sizin yapının evet dışına çıktığımız zaman kavramları daha net anlayabilir hale geleceğiz.
Aga biz o dediğim mesela diyelim ki bir data girdik o şeye, bilgi olarak karşılığı yok mesela. Karşılığı yoksa eğer o varlık oluyor mu?
Ortak olmamız lazım. Anlaşabilmemiz.
Şimdi vardı bir, şimdi var ve yok şeyi bir, şimdi burada bizim alemimizde var ya da yok.
Evet.
Yani bir şahsın kendi alanında var ya da yok. Bir de ortak alanda var ya da yok. Yani bir zaman bir yerde birinin beyninde ya da işte bunu biraz daha altlara indirgersek herhangi bir varlığın işte görme alanında, işitme alanında, bu balık olabilir, fil olabilir, efendim aslan olabilir, işitme ya da görme alanında karşılık bulmuş olmasıyla bir varlığın açığa çıkması hakikati, bir de bu hakikatin sende karşılığının olup olmaması. İşte bir bu görünen alemdeki varlıkla ilgili, hani bir şeyin varlığı dediğimizde, var olduğu dediğimizde, herhangi biri tarafından algılanan, herhangi bir varlık tarafından algılanan bir şey aslında var. Ama bu varlık senin dünyanda karşılığı yoksa senin açından yok.
Ama aslında var.
Aslında var yani. İşte bir de bu var dediğimiz şey özde nasıl bir şeydir diye buraya doğru gidildiğinde, şimdi onunla ilgili bir süreç de yaşanmış. Burada bu toplam bizim tanımladığımız hani şu noosferin içerisinde, yani ta baştan beri Hazreti Adem'den bu yana tanımlanmış bilgi, yani Hazreti Adem'e öğretilmiş eşyayla bağlantılı olarak tanımlanmış bilgilerden ortaya çıkan bir varlık karşılığı var. Bu bilgi insanlık aleminin işte bütün bizim bildiğimiz bilmediğimiz internete yüklenmiş, efendim bir zaman işte diyelim ki Habil ve Kabil sonrasındaki neslin öğrendiği ama sonradan unutulmuş, bütün bunların karşılığı olan ve anlam yüklenmiş bilgiler topluluğu var. Bu toplam noosferdeki işte teorik bilgi, yani var bilgisi. Bunun biz ne kadarına sahibiz? Bir şekilde bilgilerin bize algılar vasıtasıyla ulaştığı ve işte az önce Serhat'ın dediği çıkarımlarımızla ulaştığımız kadarına sahibiz. Ve biz işte kendi varlığımızı o sahip olduğumuz kadarı üzerinden anlamlıyor ve anlamlandırıyor veya tanımlıyoruz. Şimdi bütün bu noosferin varlıkla ilgisi bir algısı, ilgili bir algısı oluşmuş. Yani biz de zaten şu an bir anlamda onu kabul ediyoruz. O bilgi ne? deniyor ki bir zaman öyle bir teklik noktası vardı. Bu teklik noktasının öncesiyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Verimiz yok. Bu teklik noktası, sıfır noktası buna şu anda kabul edilen şey ilk atom deniyor.
Sonsuz yoğun noktası.
Şeyden mi? Big Bang'den mi bahsediyorsunuz?
Evet. Hı. Yani bu aslında şu ortak bilginin şu an varlıkla ilgili tanımı. Doğrudur, yanlıştır orasını bilmiyoruz ama.
Versiyonu açık.
Açık ama şu anki kabul ediyoruz. Bu bütün o noosferin işte buna Einstein'ın bir katkısı olmuş, efendim Galileo'nun bir katkısı olmuş, Kepler'in bir katkısı olmuş. Herkes böyle bakın şu şey noosfer dediğimizde ta işte en başta Hazreti Adem'e başlayıp oradan safa safa bu safhaya gelen bütün şeyi birikimi.
Bilgi birikiminde.
Bilgi birikimi, evet. Ve o alandan, bu atmosfer gibi bir şey dedik ya, bu alandan bize yansımalar var. Yani hava durumu gibi. Düşünce ve bilgi yansımaları var. Yani biz aslında bir şekilde şu atmosfere tesir altındayız.
Bilgi
birikimi ve bu noosfer dediğimiz alanın tesiri altındayız.
Onun için de çok çok farklı düşünceler, çok çok farklı tarzlarda
olabiliyor.
Değişik insanlar
olabilir. Ve bir de o genel bilginin bizim üzerimizde oluşturduğu bazı kalıplar oluşuyor.
Ön yargı, kalıp,
evet.
Reaksiyonlar, tepkiler.
Çok zor.
Farklı.
Evet. Şimdi burada bir teklik noktası var. Bu teklik noktası içerisinde bir şey çok yoğun. Yani sonsuzluk deniyor buna.
Sonsuz yoğunlukta sıfır hacimde diye tanımlıyor.
Yani sonsuz yoğunlukta ve hacimsiz gibi değil mi?
Sıfır hacim diye.
Sıfır hacim diye buna. Şimdi burada bütün bu şeyin kainatın bilgisi veya işte hakikati var. Ve bu hakikatin ortaya çıkış noktası bura olduğu için ilk çıkış anında bir büyük patlamadan bahsediliyor. Şimdi bu büyük patlamayla beraber bir genişleme, çok hızlı bir genişleme. Ve bu genişleme gittikçe daha aza doğru. Yani genişlemeye devam ediyor ama o genişleme gittikçe yavaşlayarak, yani şurada en fazla, ondan sonra bu gittikçe böyle parabol gibi düşünün, şey azala azala azala, şimdi de genişliyor ama o zamanki genişlemeye göre oldukça azalmış bir vaziyette. Şimdi burada ilk önce işte fotonlardan bahsediliyor, daha sonra bu fotonların bir alana girip bu alanda kütle kazandığı ve atom, proton, elektron, nötron, bunların oluşturulduğundan bahsediliyor. İşte şu son zamanlarda CERN'de yapılan deney bu. Higgs bosonu deniyor ya.
Tanrı parçacığı.
Tanrı parçacığı. Yani burada neden buna tanrı parçacığı deniyor? Şimdi bu böyle bir alanda fotonlar kütle kazanmış olursa semavi kaynakların dedikleri ile varlık bilgisi örtüşmüş olacak.
Yokluktan, yani hiçten var olmuş oluyor. Yani.
Hiçten var. Maddenin bir kere ezeli olmadığı ortaya çıkıyor.
Kütle korunumuna aykırı çünkü bu yani. Efendim? Kütle korunumuna aykırı çünkü bu.
Tabii. Bir de şimdi dediği gibi ezeli bir şey olmadı. Şimdi acaba madde ezeli miydi? Yoksa sonradan mı ortaya çıktı? Yani önceden var olmayan bir şey sonra...
Abi sıfıracından bahsediyoruz. Sıfıracından bahsediliyor ama yoğunluğun ne olduğunu bilmiyoruz ki. O yoğunluğun ne olduğunu bilmiyor. Ona bir bil galiba.
Ama o hiçin tanımı. Hangisi?
Arkadaş kütle yani kütle korunum enerjide bir şey var ya, ona aykırı diyor. Ona aykırı olmadığını söylüyorlar. O yaşta hala geçerli diyorlar. Şimdi ben ne bunu biliyorum ne o şeyi biliyorum. Onu olduğu gibi kabul ediyorum. Birileri sizin şu noosferde birileri söylemiş. Ben de almışım.
Aldığımız göreceğiz.
Yani zaten işte o az önce dediğim şey böyle oluşuyor ya noosfer.
Çok doğru. Bence evet. Çok doğru.
Evet.
O mesela çok doğru bir şey. Evet. Biz bize giydirilen bir şeylerden şekilleniyoruz.
Tabii.
Bana diyorlar ki böyle bir patlama oldu. Ya şu şöyle, bu böyle. Onu bırak, ben dünya yuvarlak mı düz mü kendi şeyimden onu ölçebilecek şeyde de değilim. Ama birisi bana diyor ki dünya yuvarlak, işte şunun etrafında dönüyor falan falan. Ben o bilgileri alıyorum.
Kabulleniyorum.
Sanki benim ölçtüğüm, biçtiğim bir deneyimmiş, bir doğrulukmuş gibi kabulleniyorum.
Doğru.
Ya da beni kabullendiriyorlar.
İşte burada zaten temelde bu bağlantılarımızı, kabullerimiz ve sahip olduğumuz bilgiler oluşturuyor.
Onun üstüne koyup ileniyoruz.
Efendim?
Onun üstüne koyup ileniyoruz.
Tabii.
Evet.
Tabii. Şimdi burada bir alana girip bu fotonlar kütlesiz, ondan sonra yüksüz ışık tanecikleri, yani en başta ortaya çıkan şey. Zaten burada öyle bir sıcaklık olduğu, bu patlamayla beraber öyle yüksek bir sıcaklık olduğu düşünülüyor ki bu sıcaklıkta atomun, işte elektron, proton, bunların dahi madde olarak, yani maddi yapı olarak mevcut olabilmesi mümkün değil. Ama daha sonra bir yerde bunlar kütle kazanıyorlar. İşte bu sendeki deneyde de şeyler çarpıştırılarak, protonlar çarpıştırılarak, iki tane proton birbiriyle çarpıştırılarak burada şimdi boson dediğimiz şey maddeler arasındaki çekimi sağlayan diğer tane. Yani sizinle ben buluşmuşuz ama bizi buluşturan başka bir aracı var. Muhammed Bey var. Şimdi iki tane fotonu buluşturan bir başka tanecikle ancak fotonlar kütle kazanabilir hale geliyorlar. Onun olduğu bir alan bulunması lazım. Bu buluşturucu taneciklerin olduğu yere alan deniyor. İşte burada Higgs alanı ya da Higgs alanındaki buluşturucu tanecik Higgs bozonu. İşte sen de bunun var olduğunu, böyle bir bozonun var olduğunu tespit etmiş oldular yaptıkları deneyle. Hani bir önce olmadı, ondan sonra tekrar yapıldığında oldu ya. Burada artık elektronlar ve protonlar ortaya çıktı, bir Higgs alanı ve burada taneciklerin olduğu yer diye. Ondan sonra da gaz, toz bulutları, gezegenler, yıldızların oluşması. İşte bundan diyelim 4 milyon yıl önce de Samanyolu galaksisi içerisinde Dünya denen bir gezegenin oluşması. Dünyada işte oluşan çağlar, bunlara da hani buz çağı, efendim işte şu çağ, bu çağ diye bir sürü böyle tarihi süreç içerisinde isimler verilmiş ya, onun oluşması, ondan sonra da yeryüzünde insan denen bir varlığın vücuda getirilmesi ve bu insan denen varlığın az önce bahsettiğim şöyle bir gelişmiş beyinle varlığı sorgular hale gelmesi. Şimdi bizim dışımızda varlığı sorgulayanlar var mı? Bilemiyoruz değil mi? Ama biz şimdi gözlemlerimiz ve gördüğümüz kadarıyla varlığı sorgulayan ve şurada bilgiyle beraber bu varlığa mesela ta 13.7 milyar yıl önce böyle bir şey olduğu çıkarımını yapan, ki tabii bu ışın hızıyla 13 milyar yıl geçmiş ve böyle bir genişlemeden bahsediyoruz. Koca artık ucuna bucağına ulaşamayacağımız bir noktaya gelmiş çaptaki bir kainat sisteminden bahsediyoruz. Ve bu kainat sistemi içerisinde şurada bununla bütün bu yapıya muhatap olan bir beyin var. Şimdi bütün bu ne açıdan önemli? Varlığa yüklediğimiz anlamla bizim varlıkla muhatap oluşumuz arasında çok ciddi birebir bağlantı var. Yani zaman bu bağlantı üzerinden ortaya çıkıyor. Var dediğimiz şeyler bu bağlantı üzerinden ortaya çıkıyor. Tanımlanmış her şey de bu bağlantı üzerinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla varlık şununla, eğer gerçekte de böyleyse, şu hazırlanmış şeyin buluşması hakikati. O yüzden mesela İbn Sina çok güzel bir tabirle ifade etmiş. Bir varlık olarak varlığı anlamak dedik ya, hikmet. Hı hı. Bir varlık olarak varlığı anlamak. Yani sen zaten o yapının içerisindesin. O yapıyla beraber şu noktaya gelmişsin. Buradan buraya bir yöneliş var. Ama şu yapıdan da bütün burayı hedefleyen, burayı gözeten, yani düşünün ki o büyük patlamadan sonra safa safa safa safa safa safa işte hayatın ortaya çıkması, hayatın ortaya çıkmasından sonra o işte düşünme hakikatinin oluşacağı bir mekanizmanın vücuda geliş süreci ve o gelişin ardından da düşünen varlığa muhatap olan beyin sahibi bir varlığın yeryüzünde vücuda getirilmesi. Şimdi bu inşa dediğimiz buradan başlayıp daha buraya kadar gelen ve şu anda bizim de mesela yaptığımız iş, beynimizle aslında sorguluyoruz değil mi? Var nedir? Şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz ve bu şurada gerçekleşen bir hal. Şimdi o zaman biz bütün bu gördüğümüz her şeye, etrafımızda gördüğümüz ve bu çevremizde olan her şeye bu çerçeveden baktığımızda var dediğimiz şey aslında burada zaman ve mekana yayılmış bir durum. Şimdi şeyler de buradan hani bu düşünen beyinler de bunlardan bir kısmı da biraz daha varlığı derinine sorguluyor. Acaba şuradan bir ipucu, bir emare bulabilir miyiz? Yani burada olup da 13 milyar yıl sonra buradan bir emare bulabilir miyiz? Şimdi bunu tabii işte o sendekiler gibi bir sürü böyle düşünüp çabalayanlar ve sürekli uzayla ilgili araştırmalar yapanlar, mesela ışık buradan çıktı, 13 milyar yıldır seyahat ediyor, biz şurada ışığın verilerini görüyoruz. Bu gördüğümüz aslında şu zamanın verisi. Anlatabildim mi? Yani oradan bak, bilgi çıktı, bir vasıtayla bize geldi.
Güneşin mesela 8 dakika önceki
halini görüyoruz. Aynen. Şimdi daha geri gittiğin zaman işte bu 1000 yıl önceki halini gördün. 1 milyar yıl önceki halini gördün. Efendim 2 milyar yıl önceki halini gördün. Varlıklar var.
Belki de gördüğümüz zarımız şu anda yok yani.
Efendim? Belki de belki yok. Evet. Şimdi işte bak, burada bilgi diye bakıldığında aslında bilginin bir vasıtayla, ışıkla, değil mi? Mesela şu anda diyelim ki herhangi bir yerde bir kanalda bir şey görüntü çekiliyor. O görüntü çekildikten işte bilmem 3 saniye sonra, 5 saniye sonra biz oradaki insanın halini anlıyoruz. Ama şu an gördüğümüz hal onun sadece önceki hali. Şimdi bununla ilgili o size ismini verdiğim kitapta hatta şeyi 380 bininci yıldaki bir ışığa ulaşmışlar. Bak 13.7 milyar yılda 380 bininci yıl. Aha. Çok daha başlangıç.
Haberim yok tabi. Hangi kitaptan bahsettiniz?
Tanrı'nın Yüzü diye bir kitap. Bogdanov kardeşler.
Broşürde vardı değil mi?
Vardı evet.
Ben burada eğitim içinde okuyacağız zannetmiştim. Birisinde mi okumamız lazım?
Yani o, burada da burada da gene efendim Bogdanov kardeşler.
Ne?
Bogdanov.
Bogdanov.
Evet.
Tanrı'nın
yüzü. Hatta bunlar bunu ilk keşfettiklerinde bir fizik kongresinde Tanrı'nın yüzü diye ifade edince oradaki fizikçiler şeyi, salonu terk etmişler. Yani sekülerliğe aykırı olarak.
Tanrı'nın yüzü. Sen maneviyete girdin diye.
Maneviyete
kastı.
Şimdi burada şunu diyor. Hani bu hani eğer burada biz bir başlangıçtaki ışığı yakalarsak maddenin ezeli olmadığını ve bir yaratılış hakikatinden sonra ortaya çıktığını, bunu bulan fizikçi de diyor ki yani bu öyle heyecan verici bir şey ki sanki Allah'la orada yüz yüze geldik gibi hissettim. Yani o ışığı gördüm.
Mecazi bir anlamda.
Evet. Az önce hani
şeyin çok ışığı, büyük bir ayet aslında.
Işığı gördünüz değil
mi? Evet. Hakan'ın ışığı görmesi gibi. Yani o şekilde ifade ediyor bu durumu. Şimdi işte 380 bininci yılda bir veri elde ediyor. Buradan bir ışık buluyor. Bunu da nasıl buluyorlar? Şeyi radyo amatör radyocular radyo üzerinde çalışırken böyle alakasız sinyaller geliyor. Bu alakasız sinyallerin peşine düşerek bu sinyalin aslında bir radyo yayını olmadı. Bir radyo yayını olmadı. Ta işte 380 bininci yıldan bir Işıma'nın bu zamana yansıması olduğu keşfediliyor ve 380 bine ait bir 380 bine ait bir veri buradan tespit edilmiş ve bu da tabi dediğim gibi yani 13.7 milyar yılın ta başlangıcında bir noktaya gidiyor. Evet. Ve gene oradaki serüvenlerden şu nokta ortaya çıkıyor. Aslında bu şey o kadar hızlı ki yani o bilginin hakikatin ortaya çıkışı o kadar hızlı ki bunu artık maddi planda işte atomun hızıyla, ışığın hızıyla, ondan sonra şu anda bildiğimiz hızların en yükseğiyle dahi izah edebilmek mümkün değil. O zaman fizikçiler de diyorlar ki aslında eşyanın başındaki hakikat ne bilgi. Yani bakın burada dayandığı nokta bilgi, her şeyin başındaki hakikat de bilgi. Tabii biz bu bilgi dedikleri şeyi ilim diyoruz. Yani bizim literatürdeki karşılığı ilim.
Yani normal felsefede ontoloji önce sonra bilgi veya...
Fizik aslında bunun tersine gelmiş. Evet. Evet. Çünkü felsefe olayı burada ürettiğini düşünüyor.
Buradan bilinen arasındaki şeyde mi bahsediyorsunuz değil
mi? Evet, önce
bilinen olarak şey varlığı kastediyorum.
Şimdi dış alemi
bilgiyi şöyle ben okumalarımda aklımda kalan şimdi konuştukça hatırlıyorum. İşte bakıp gördüğümüz yani nesneyle bilinen nesneyle bilen özne olarak ben ile bunun arasında benim beynimde oluşan surete bilgi diyoruz. Evet. Yani o oluşuma bilgi evet diyoruz diye aklımda kalan o.
İşte şimdi orada
tam bunun tersi oldu şu an.
Işte. Evet. Yani şunu merkeze koyup
şimdi o başlangıçta bilgi öyleydi. Şimdi mi ters oldu? Onu tam anlayamadım zaten.
Evet. Yani şimdi
oradaki bilgiyi anlayamadım yani.
O oluşta. Şimdi işte
öbür bilgiyi de tamam.
Burada şöyle düşünelim. Buradan ta buraya kadar işleyen süreçte olayın
şimdi fizik... Onu da gözlemliyoruz. O tabii o şekilde düşünülebilir yani.
Hangisi?
Şunu da mesela dediniz ya bir radyo şey frekans geliyor ama şeye ışımaya ait bir frekans olduğunu anlıyorlar. Hani Tanrı'nın yüzü diye sevindi diyorsunuz ya.
Evet.
O da işte bilinen olarak bakarsak o her neyse o gelen o bilinen. Bilen gene insanın beyninde oluşan bir şey, bilgi. Dolayısıyla o da bilgi olabilir. Evet.
Hayır, şimdi buradaki bilgi çok daha üst düzey bir bilgi. Yani aslında bir şey oldu ya, büyük bir patlama az önce de evet bize ulaşan ve ulaşmayan bilgi var.
Evet.
Yani bu bilgi aslında bütün geçmiş, gelecek, ondan sonra görünen, görünmeyen, atomun içi, okyanus içi, efendim işte onun öncesi, bilmem şuradaki fotonlar, buradaki fotonların şekillenişi, birbiriyle irtibatlanışı, burada boson alemine girişi, bunların hepsinin bilgisi.
Yani kaderi mi kastedeceksiniz şimdi?
Yani
bir yerden kadere bağlayacağız.
Kadere biraz zaman içinde bağlayacağız.
Yani o şeyi hakikati var ya, madem yapan bilir, elbette bilen konuşur.
Evet.
Yani yapabilmesi için bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla o bilgiyle yapıyor sanki benim anladığım. Dolayısıyla yaptığı zaman biz o yaptığı şeye eşya diyoruz veya varlık diyoruz. O daha sonra varlığı da tekrar bilgisi oluyor. Bu son noktada yani.
Şimdi o zaman şöyle görünen varlıktan şeye doğru gidecek olursak şöyle hatta bir
baştaki bilgiyle sondaki bilgi aynı değil değil mi abi?
Şimdi yani tabii bak buradaki yani bilgi subjektif bir bilgi. Buradaki bilgi mutlak bilgi.
Yani kadere gelen yolun ilk yani oradan çıkış.
Gelmek acele etmek çok güzel gidiyor. Tamam.
Kaza oluşturması lazım. Kadere geleceğiz.
Kaza oluşturacağız gibi geliyor.
Önce altyapıyı oluşturalım. Tabii. Yani hemen bağlantılar kurmayalım. Altyapı biraz sağlam olursun. Ondan sonra bağlantılar daha iyi yerlerine oturacak.
Ama yanlış yer mi geldik ya? Kaderim mi var?
Evet, kader bu kadar. Evet.
Bir kaza yapmamız lazım, bir kader olsun herhalde. Öyle gibi görün.
Şimdi aslında burada bir manada şunu demiş oluyoruz. Biz bir gördüğümüz maddi alem var değil mi? Madde. Ya da buna materyal dünya diyoruz. Şimdi anlamak istediğimiz şeyleri bura üzerinden anlamaya çalışıyoruz değil mi? Şimdi bunun altına doğru inmeye gayret ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz zaman materyal dünyanın altında işte moleküller, elementler veya eski şeyle nedir Muhammed Bey eski felsefenin yaklaşımıyla bunun altyapısı
Gadir.
Anasırı erba. Yani hava, su, toprak, ateş. Anasırı erba. Dört unsur.
Hava, su, toprak.
Yani şu anki bilgiyle de işte temel element.
Parçacık şey.
Tahta ateş işte abi.
Tahta mı ya?
Tahta yok. Hava, toprak, ne öyle bir şey.
Şimdi hava, su, toprak, ateş dört temel unsur. Yani bu ta işte Aristo, Sokrat, ondan sonra geldiğimiz işte İbn Sina, Farabi bunların kabul ettiği varlığın dört temel yapı taşı. Şimdi bir bu alan var. Biraz daha bunun derinine gittiğimizde işte zerreler var.
O daha kapsayıcı sanki abi. Zerre dediğimiz zaman mesela bir meleği koyamıyorsunuz ama ateş dediğiniz zaman meleği de koyabiliyorsunuz.
Zerrede niye meleği koyamıyoruz?
Hani onu şey karbon bileşikliği olarak tanımlamıyoruz ya, nur diyoruz ya.
Zerreyi mi?
Yani şey meleği.
Ha. Hani, oraya niye meleği koyamıyoruz?
Yani, oradaki oluşanlar o nuru da bildiğimiz ışık şeklinde mi düşünüyoruz?
Melekleri mi?
Ha, o zaman zerrelerden
mi? Yok. Yani zerre ayrı bir tanım. Ama yani burada işte güneşte de onunla bağlantılı bir melek var. Zerrede de onunla bağlantılı bir melek var. Müekkel melek diyoruz ya.
Sanki melek tanımında bir farklılık var. Orada mesela sanki o biraz
problem oluyor. Öyle mi?
Yok, sen meleğe nasıl varlığın oluşturan ateş, su, toprak dediğimiz zaman hava dediğimiz zaman daha bir kapsayıcı oluyor sanki. Hani ateşle beraber diğer o hani bizim maddi düşündüklerimizin dışında diğerlerini de kapsar mı? Ben biraz şey düşündüm ondan. Saçma oluyor.
Vazgeçiyorsun öyle mi?
Vazgeçiyorum.
Meleği nereye oturttun orada?
Ateşe oturttum.
Burada ateş de gene maddi bir tanım.
Doğru aslında. Evet. Evet. Yani sonradan geliyor da.
Evet.
Sonradan temel adı.
Yani şimdi nuranilikle bak ateş nuraniliğe daha yakın diyebilirsin ama
doğru,
ateş nur değildir aslında.
Onun altında söz doğru.
Nuraniyet farklı bir şey. Şimdi işte bak buradan biraz daha geriye gittiğimizde biz şunu demiş oluyoruz. Eşyanın temelinde bilgi var. İlim var.
Kabul. İlim dediğimiz şey şöyle bir şey. Hani ben bir şey yapacağım, bir şey mesela bir kalem tasarlayacağım. Önce bu kalemin nasıl tasarlanacağını ben biliyorum.
Çok
ondan
güzel.
Sonra onu ortaya
çok
koyuyorum.
Güzel. Hatta ben şunu demiş oluyorum.
Bu bilmem benim, bu eşyanın aslında yani sadece benimle onun arasındaki baktığımız zaman başı benim bilmem olduğu için mi?
Aynen.
Öyle.
Yani, aynen. Onu... Bak şimdi kalem tasarlamak dedin ya. Ben şimdi olayı şu noktaya getirmiş oldum. Kalemi kaldır. İşte bu da bir bilgi. Çünkü o neticede beyinde şu az önce dedim ya Wernicke Broca buradan kaynaklanan bir sonuçla ortaya çıktı. Sen neticede bir motor fonksiyon ortaya koydun ama arka planda bir bilgi var.
Motora bilgi vermezsen çalışmaz.
Efendim?
Motora bilgi
vermezsen çalışmaz. Yani o zaman hayatın her alanında yani otururken, kalkarken, ondan sonra yürürken, konuşurken, efendim koklarken daha aklımıza ne gelirse bunların her birinde arka planda bir bilgi hakikati var. Şimdi çok
Enteresan bir... oturmadı da belki arkadaşların altyapısı olur.
Tabii yani durabiliriz üzerinde. Siz oturmayan kısımları açabilirsiniz. Yani, acelemiz yok.
Arkasında bir bilgi var dediniz ya. Mesela kalemi kaldırışın arkasında evet. Bir bilgi var derken o ben de tam oturmadı.
Şöyle şimdi siz mesela ilk doğduğunuz anda bir kalem kaldırma fiilini yapamıyordunuz.
Evet.
Zamanla işte bir şeylere böyle kırık dökük hareketlerle meylettiniz. Yani küçük bir çocuğun gelişimini gözlüyorum. Yani biz kendimizi gözleyemiyoruz ama bizim gibi aynı süreci yaşayanları gözlüyoruz. Bir şeye doğru meylettiniz. Ondan sonra ellerinizi biraz kullanmayı öğrendiniz. Sonra bu kalemi tutmak ilk başta çok zordu. Yani yeni doğan bir bebeğe ver. Sadece refleks var. Şöyle yapar. Bu kadar. Yani bunu ağzına götüremez, ondan sonra kaldıramaz, indiremez. Sadece bir refleks tutma şeyi var. Şimdi zamanla işte hem dışarıdan gelen uyarılarla hem de işte annenin onu sevk etmesi, efendim yiyeceğe doğru meyletmesi derken çocuk yavaş yavaş tutmaya ve tutup bir yerlere doğru götürmeye. Önce mesela şöyle götürüyor, şeyi tutturamıyor. Ondan sonra artık rahat rahat diyelim ki 2 yaşına geldiğinde, 3 yaşına geldiğinde ağzına götürmeye başlıyor. Yani motor fonksiyonlarının gelişimi diyor. Bu şeyde nöromotor gelişim deniyor. İşte çocuğun gelişim süreci içerisinde.
Tamam.
Şimdi orada beyinde artık bir bilgi yerleştiğinde, bu yavaş yavaş bilginin yerleşim süreci, bir bilgi yerleştiğinde bu artık refleks gibi çocuk her ağzına götürmek istediğinde veya kaldırmak istediğinde, mesela ben Serhat'a desem ki 10 santim civarında kaldır, kaldırır. İşte başının üstüne kaldır, kaldırır. Ama şimdi bu da yerleşmiş bilgilerin sonucunda ortaya çıkan bir şey.
Kaynağı bilgi yani aslında bu.
Kaynağı bilgi.
Yani iyi.
Yani aslında benim ona kaldır emrim de bir bilgi. Onun da o emirle birlikte kaldırabiliyor hale gelmesi de bir bilgi. Şimdi dolayısıyla şu şey, şu yapı aslında çok kompleks ve muhteşem bir bilgiler ağı haline geliyor. Ve iş şu noktaya geldi. Bizim aslında bugün etrafımızda gördüğümüz ve irtibat kurduğumuz her şey bizim bilgiler ağımızla işte dış dünyanın örtüşümünden ibaret. Yani bu hem davranışlarımız için geçerli hem de dış dünyadan bize gelen uyarılar ve onlara yüklediğimiz anlamlarla ilgili olarak geçerli. Şu an var mı bir sıkıntı?
Ben azmetmeye çalışıyorum söylediklerinizi de. Dış dünyadan gelen sinyaller bir bilgi diyorsunuz.
Evet.
Bunların bende oluşturduğu yanlış dönüşüp bir hale girdiği şey o da bir bilgi.
Evet.
Ya mesela benim bildiğim inşallah kaçırdığım yerlerden çok şey kaçırmamış olur da mesela dediğim gibi o hareketler şeyde beyinde yolaklarda derin yol yapıyor.
Evet.
Mesela biz otomatik araba kullanıyoruz mesela veya saz çalıyoruz diye yapabilen. Öyle ilk başta nasıl tın tın tın çalıyorken insan öğrendiği zaman artık o beyin öyle bir reflekse oluşuyor ki artık düşünmeden çalıyorsun. Bir yandan da şarkı söylüyorsun. Evet. Mesela eline bakmıyorsun hangi notada diye. O nereden oluyor? Orada beyinde artık bir yer iz yapıyor artık orada yapa yapa idmanla gibi.
Tabii bu kaydedilmiş bir bilgi aslında yolak dediğimiz şey.
Merak ettim. Her türlü otonomi kazanıyor mesela.
Merak ettim. Bu yoktu şeyde de.
Bir saniye. Biz size verdik cevabı. Sen hemen ver bakalım. Seninki daha tehlikeli.
Evet. Şimdi bu nokta önemli. Yani daha sonra işimize yarayacak bir şey bu. Mutlak bilginin subjektif bilgiyle buluşması hakikati ve varlığın mertebelenmesinde en nihai noktanın varlık, yani ontolojik olarak da bugün böyle. Yani bunu fizik bilimi söylüyor. Yani benim kendi ifadem olarak değil. Fizik bilimi de diyor ki fiziğin ontolojik olarak en nihai noktası bilgidir.
Bu kuantumcular mı söylüyor yoksa?
Ya tabii şu an fizik dediğimizde kuantumcular aklı. Newtoncu yani. Kalmadı neredeyse artık. Evet.
Öbürküler neydi?
Newtoncu.
Newtoncu.
Yani
paradigma değişti. Yani.
Çok değişti evet. Hatta tıpta bile artık belki Hakan abi de hak verecektir. Tıpta bile süreç oraya doğru kaydı artık. Yani tıp, şeyin bu Newtoncu bakış açısının ve işte kuantum bakış açısının tıbba yansımaları artık gündemde. Şimdi dolayısıyla burada materyal bir dünyadan biz varlığı anlamaya çalışıyoruz. Bunun en nihai noktasında da bilgi dedik.
Esir maddesi o farklı bir şey mi kaldı?
Esir maddesi şöyle, bu bilgi şeffaf ve arka planda bir şey. Bilgiyi biz aslında hakikat diye tanımlıyoruz. Yani Risale tabirinde böyle. Yani hakikat dediğimiz şey, bu bardağın bir hakikati var, masanın bir hakikati var. İşte zerrelerden şekillenmiş bir varlık ama arka planda bir hakikat var.
Doğru, bilgi hakikat bilgi karşılıyor mu ya?
Yani
ilim de anlam oluyor da. Yani
şimdi bilgiyi ben şöyle bugünkü insanların anladığı tabir olarak söylüyorum. Dedim ya biz buna ilim diyeceğiz.
Yok yani ilim dediğimiz şey hakikat karşılıyor mu yani?
Karşılıyor. O dediğin
sanki bir tık arkasındaki bir şeymiş gibi geldi.
Hakikat mı?
Yok, ilim bir tık arkasındaki şeymiş.
Yani hakikat daha üstte bir yerde.
Yok, hani hakikat dediğimiz o esma sanki onu oluşturan şeylerken ilim bunun tahrik noktası. Ya da nasıl söyleyeyim?
Neticesi.
Bunların nasıl bir araya gelmesi gerektiğini şey yapan, programlayan şeymiş gibi. Yani kader. Yani
işte şöyle, bak bütün bu gördüklerimizin ilmi ilahideki karşılığı nedir? Esma. Hakikat-ı eşya nedir? Esma-ı ilahi.
Esma-ı ilahiye arkalarında taşıdıkları anlam, o esmalar hani bir mesela esmaların bir araya gelmesinden ya belli şeyler oluşuyor ya. Tamam. İşte bunların nasıl bir ne şekilde bir araya gelmelerine karar veren mekanizma oradaki bilgi olmuyor mu?
Bilgi yok.
İlim yani.
İşte ilim bütün bunların aslında karşılık bulduğu yer. Yani bizim burada sadece karar vermemiz değil ki bilgimiz.
Yok, ben kendi açımdan değil, yani Allah-u Teala şeyinden baktığımız zaman varlığı oluşturan şeyler, yani oluşturan şeylerin arkasındaki bir tık arkası hakikat, onun bir tık arkası da bu hakikatleri bir araya getiren program da ilimmiş gibi geldi. Yani hakikat eşittir ilimden ziyade hakikat ilimden sonra oluşan ilk mertebe gibi geldi.
Yok. Şimdi orada şöyle düşün.
Sen sanki ilmi ilahi demek istiyorsun.
Şimdi ilmi
ilim
ne? Bak şurada
yani bu Allah-u Teala'nın yarattığı şeyleri daha önceden nasıl olması gerektiğini, önceden yok tabii Allah-u Teala açısından da, nasıl olması gerektiğini programı, yani ilmi, yani o esmasıyla dahil o programı bilmesi ilim, o esmaları, işte o esmalar hep o programın içindeki şeyler, parçalar, yani hakikat gibi
bir şey. Seni bilinmezse bu şey oluşmaz diyorsun, değil mi yani?
Anlatabildim mi ben?
Şimdi şöyle de anladım dedim.
Yani ilim eşittir hakikat dedik ya, orada ben sanki ilim
yani şöyle daha, sen bilgiyi biraz daha böyle
daha yani hakikati, yani zattan bir sonraki şey, yani daha doğrusu zattan demeyelim de, yani Allah-u Teala'nın yaratma aşamalarındaki ilk şey ilim, bu yani sıralama açısından değil. İlmin programı dahilinde esmaların dağılması, yani esma dediğim şey hakikat gibi.
Bir de şöyle düşün. Yani burada bütün bu şeyleri bize şöyle perdelerden geçirerek önümüze koyan zatın indinde olan karşılığı.
Ona İmam-ı Mübin mi deniyordu?
Ona evet, İmam-ı Mübin.
Kitab-ı Mübin'in yansıması.
Evet.
Herhalde burada sen ilim deyince Kitab-ı Mübin'i anlıyorsun.
Kitab-ı Mübin, hakikat.
İmam-ı Mübin onun bir gerisi tabii diyor. Onu
İşte aslında bunlar iç içe. Yani biri geri biri önce değil de. Biri görünen boyutu teşkil ediyor, boyutu. Biri de başlangıç ve sonun içine.
Evet. Bunların hepsi o zaman hakikatin içine gömülü değil.
Efendim? Yani bu işte tabii neticede burada hakikati burada madde olarak görüyoruz. Biraz derine
indiğimizde bunlar hakikatin açılımı.
Tabii. Molekül olarak görüyoruz ve biraz arka planda zerre olarak görüyoruz.
O da şirat gidiş.
Tabii.
Esma.
Tek tabi.
Esma işte hakikat. Orada şey yok. O işte o esmaların nasıl bir araya geldi. O program, o bilmek, ilim de o hakikatin ne bir tık arkası da demek doğru değil de yani eşit bir değil de daha farklı bir şey sanki gibi geldi bana bu anlamda.
Burada şöyle işte biz ilmi ilahiye şuradaki ilim vasıtasıyla ulaşabiliriz.
Evet.
Yani, işte, yani bizim şura hakikatle buluşacağımız şey ilimle ilmin buluşması.
Yani ilmi ilahi eşittir esma ilahi gibi bir şey oldu gibi geldi de orada bana.
Şimdi zaten orada onların Cenab-ı Hak'taki karşılığına esma dersen, yani her bir gördüğümüz şeyin Cenab-ı Hakk'a bakan bir karşılığı var ya.
Evet.
Onun tabii biz şeyini, mahiyetini bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de hakikati diyoruz. Biz de zaten şu çıkarımdan dedik ki bu karşılık özde en böyle seyreltilmiş şekliyle bir ilimdir.
İlmi ilahidir aslında.
Evet, ilmi ilahidir aslında. Evet.
O ilmi öğren bulabilmek için de şu ilim var.
Ve buradan işte bu bilgi aslında şurada materyal bir bilgi. Bağlantılar var, irtibatlar var.
Elektrik var.
Elektrik var. Bu materyal bir bilgi. Bu materyal bilgiyi soyutlaştırdıkça
yani kainatı muallim olarak kabul edip oradaki esmayı okuma işareti.
Okuyup şimdi oradan soyutlaştırdıkça aslında idrak edilen bilgi hissedilen bilgiye dönüşecek. Hissedilen bilgi artık şeyden, zamandan, mekandan, şekilden, şemalden sınırsız hale geldiğinde bizi şuradaki şeye ulaştıracak, işte ilme. O zaman biz hakikati bulmuş olacağız. Bütün bu önümüzdeki bize ifade edilen tablodan hakikate ulaşmış olacağız. Zaten işte hedef bu.
İşte bunu tarikatlar falan yollarla yapıyor.
Aynen.
Tamam, işte Risale-i Nur değil, metodu farklı diyelim. İşte veya başkası başka yoldan o hakikati bulmaya çalışıyor.
Evet. Şimdi tarikat hiç varlığı görmeden direkt hissedişe yöneliyor. Yani derin bir hissedişle oraya ulaşmaya çalışıyor. Ama Risale-i Nur da diyor ki bu herkesin yapabileceği bir şey değil. O zaman biz gördüğümüz varlıktan, algıladığımız şeylerden onların derinine doğru giderek orada esmayı keşfederek bu esmanın keşfiyle hakikate ulaşalım.
Deminki derste hocam söyledi, sen söyledi. Hatırlarsın, sen de vardın. Bir varlık olarak varlığın farkına varmak en büyük hakikat gibi bu laf etti, değil mi?
Burada söyledi abi.
Burada geçti.
Siz mi söylediniz?
Şimdi burada söylediniz.
İndisyana değil, ondan kalesi aradım.
Hocam, o zaman çoğu hikmet bir
kalbi. Yaptım ben bunu. O İbn-i Sinan'ın evet şeyle ilgili hikmetle gitti.
Buradaki yani şeyden esas manada yüklerden kurtulup ne kadar hafifleyebilirsen hakikat o kadar daha çok.
Evet.
Dış dünyadaki ağırlıkları bir atmak lazım.
Sanırım bir tanesini daha geldi bana. Ağırlığı atmakla da ilgisi olabilir. Hani kelam ilminde hani bir silsile takip edip de gidin diyor da uzun bir yolda diyor. Orada yolda kesenler olabilir diyor usta. Hani her yerden Asay Musa gibi hakikati çıkarma boyutu da var sanırım.
Tabii.
O da işte o ilimden o ilme kestirme bir yol.
Evet.
Sanki şey, Interstellar filmdeki neler ufuk şey çizgisindeki şeyi geçmek gibi. Kardeşlikten geçmek gibi
olan. Şimdi o Asay-ı Musa demesi de aslında direkt bilginin deşilmesiyle
ulaşılmaz. Evet. Hemen artezyen kuyusu gibi direkt gidiyorsun abi.
Evet.
Mecaz anlamayacak.
Şimdi şu maddeden bu bilgi dünyasına ulaşmada da şöyle bir şey yaşanıyor. Hani biz şimdi maddeyi deşiyoruz. Ve arka planıyla ilgili bir hakikati anlamaya çalışıyoruz ya.
Bu olmazsa gerçi içinde.
Şimdi burada da gelinen süreçte şu moleküller tanımlanmış. Moleküller tanımlandıktan sonra da işte bu süreci anlamaya çalışan şu noosfer diyelim buna. Yani bunun işte
bilgi birikimi.
1900'lerde insanlar biraz daha böyle derine doğru indikçe ki ta işte eski Yunan'da falan da böyle arka planda işte kum tanecikleri, üçgenlerden oluşmuş bir yapı, işte toplardan oluşmuş bir yapı gibi. Mesela Eflatun bu üçlü şeyi söylüyor. İşte ateş gibi şeyler üçgensi küçük kumlar gibidir. İşte sıvılar böyle bilyelerden oluşmuştur. Efendim katılar da küplerden oluşmuştur diye. Mesela Eflatun'un böyle bir çıkarımı var. Şimdi o zamanlarda böyle küçük alanlar, küçük şeyler olduğu düşüncesi var. Daha da küçük şeylerden oluşmuş olduğu düşüncesi. Şimdi 1900'lere gelindiğinde biraz böyle maddeyi deşelim demişler. Yani
arkadan şey, ben şu noosferi tam oturtmak için söylüyorum. Yani antik Yunan'ın noosferi farklıydı. Değil mi?
Evet. Öyle anlıyorum. Tabii orada da bir
1900'lerin noosferi farklı.
Tabii.
Bugünün noosferi
tabii. Aynen hava durumu gibi düşünce atmosferinde de çok değişimler oluyor.
Toplumların atmosferi biraz farklı oluyor işte. Tabii. Çünkü biliyorsun Karadeniz'de Laz kafası farklı. Güneydoğu da farklı.
Doğru.
Algılar, bilgi birikiminin verdiği yansımalar. Orada gürültülü çok tarlak yaş oluyor. Bu tarafta kar yaş oluyor.
Evet, aynen.
Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Yani o noosfer denen bir oluşan bir
kültürel kümülatif de var. Evet,
bizim ondan
küçük bulunacıklar da var.
Evet. Aldığımız bize göre bir
şey. Tabii. Veya bizdeki bilgi yoğunluğu
içinde bulunduğumuz topluma göre.
Bizdeki bilgi yoğunluğu belki onun genel bilginin birazına daha çok yoğun. Evet. Bu tarafı başka tarafına yoğun. Yani. İşte oradan da sosyolojik farklar oluşuyor.
Tabii. Hatta bunu da böyle biraz mekanik dille açıklamaya çalışanlar var. Bu Richard Dyson falan gibi böyle bazı bugünkü sosyolog ve şey adamlar diyorlar ki bizim mesela şu anda bilgi bedende genetik bilgi messenger RNA diye bir şey üzerinden gidiyor. Yani DNA var. Bu DNA bütün şeyin insanın programının kaydı. Ama bu program üzerinden mesela siz diyelim ki heyecanlanacaksınız. Bu heyecanlanmanız için de bir hormon lazım. Adrenalin lazım mesela. Bu adrenalin o DNA kaydı üzerinden üretiliyor. O adrenalin DNA kaydı üzerinden üretilip de kana geçmesi için bir aracı protein var. Ona messenger deniyor. O da RNA. Yani bir başka proteinle bir
yemek tarifi gibi.
Ha, tarif bir, oradan yani bedende şu anda müthiş bir bilgi aktarımı var.
Bu genetik bu noosfer dediğinizden genetik aktarılmış bilgiyi de kastetiyor musunuz?
İşte şimdi ona geleceğiz. Tabii genetik bilgi de dahil bunun içinde. Şimdi ama bu şeyler sosyal genetikçiler de diyorlar ki aslında bu konuşmalar, şiirler falan bir tür messenger RNA gibi. Onlar mem diyorlar buna.
Aslında bak bu yüzden sanatın önemi ortaya çıkıyor. Daha bir süzülmüş bir şey oluyor bilgi. Daha böyle
yani insanlık tarihi boyunca yazılmış, çizilmiş, şiirmiş, paylaşılmış, ondan sonra birbirine aktarılmış ne varsa sanatta, müzikte, edebiyatta, ondan sonra aklımıza gelecek bütün vasıtalarla bunlar da sosyal nöro messengerlar gibidir ve kişiden kişiye aktarımlar sağlarlar ve bu aktarımlarla şu atmosfer oluşur.
Mesela aklıma bir şey geldi. Mesela siyasi partiler iki farklı. Normalde iyi kötü insan olarak bakarsan bir kötü insan nedir? Kasıtlı olarak bir insana veya kendi menfaati için başkalarına zarar veren. Mesela siyasi parti düşün, mesela klik olarak düşün. Bunlar normal şartlarda ne içindir? İşte hizmet içindir falan. Her siyasi partide temeline baksan içindeki insanların bazı menfaatçilikleri tabii olacaktır da insanlar her yerde yamuk olabilir de. Fakat aslında temel felsefe nedir? Topluma hizmettir. Bakarsan A partisi de aslında temel düzeyde ben şu görüşlerimle işte o noosferik bilgilerimle bu insanlara böyle hizmet etmek istiyorum diyor. Kötü niyeti yok ya. İyi niyeti var. Bu taraftaki de yine ben senin gibi düşünmüyorum. Başka bilgilerim var çünkü benim diyor. Belki de bunlar iki noosfer birleşse belki de kafa ortak bir yere gelecek belki ama pek gelemiyor başka. Demek ki o algılar bilgi birikimi onları bu tarafta yapmış. İşte kimisi sosyalist olmuş, kimisi işte başka türlü olmuş, kimisi elitarik olmuş, kimisi Nur cemaatinde olmuş veya kimisi başka türlü bir şeyin içinde olmuş. İyi niyet varsa, bak Osman abim gibi ise araştırıyorsa, yani ne doğru acaba diyorsa, adam ha A'da olmuş, ha B'de olmuş. Eninde sonunda iyi insan araştıran bir yerde buluşur. Bak burada buluşulmuşuz mesela.
Evet.
Gibi. Neden? Arıyor çünkü. Güzel, hakikati arıyor. Güzel, doğru olan ne diye arıyor. Ben acaba kendini sorguluyor. Ben acaba eğri miyim, doğru muyum? Bir daha iyisine soruluyor. İşte ama insan bir kalıplar içindeki, noosferin içindeki kalıplarda kalmışsa, başka noosferlerden böyle bir şeye bakmaya hiç bakmıyor, ön yargılı bakıyorsa, o zaman işte değişmez. Böyle klik gibi kalır. İlerlemez. Bu da neden nereye geldim? Ben noosferin farkında.
Ya oradan bu işte kalıtsal bir şey değil yani, değil mi? Yani siz diyelim ki biyolojik bir veraset aldığınız gibi sosyolojik bir veraset de alabilirsiniz.
O alabilirim ortamda. Ama değiştirme imkanımız var.
Değişebilir
yani. Değişebilir. Aslında bak orada da bilgi...
Şimdi genetiği bile değiştirmek için yollar buldular bir şey.
Bilgi kuşatıcı bir şey. O kuşatıcı bilgi bir kısım şeyler vasıtasıyla işte veraset vasıtasıyla geliyor. Bir kısım dış uyaranlar vasıtasıyla geliyor. Bir kısım da mesela bilmediğimiz. Farz edelim ki işte şu beyinde henüz keşfetmediğimiz misal alemden, hayal alemden gelen verilerle şekilleniyor. Mesela sezgi dediğimiz bir şey de var değil mi? Bu sezginin kaynağını çok da bilmiyorlar. Evet, kaynağını da bilmiyoruz. Yani dolayısıyla aslında yapıyı bilginin bilgiye ulaşması şeklinde tanımladığımızda bir kere bir ana çerçeve zihnimizde oturuyor. Yani külli bilginin, mutlak bilginin sınırlı bir alanda ama mutlaklaşmaya potansiyeli olan bir bilgiyle mutlaklaşma potansiyeli olan bir bilgiyle buluşması.
Ben daha içemeyeceğim. Teşekkür
ederim. Burada oturduğu zaman, şimdi geldik buraya. Madde, moleküller, işte zerreler, neyse en temel.
İtiraz bekliyorsunuz değil mi? Mutlaklaşma potansiyeli.
Cemalullah.
Doruk noktası efendimiz mi?
Efendim?
Doruk noktası şey, Cemalullah'a ulaştığı zaman bilgimiz mutlaklaşmış mı oluyor?
İşte evet. Herhalde yani artık Tanrı
Allah'ı, değil. Allah'ı gerçek mutlak olmayan bir şeyle artık göremezsin ki.
Mecazi bir şey kalır mı orada? Biz onu tabi bilemiyoruz.
Siz yani Peygamber Efendimiz miraca çıktığı zaman bilgisi mutlaklaştı
diyebiliriz. Çünkü orada da bir tür kabı kavsen, yani aynı hakikatin birebir karşıda yansıması hakikati var.
Yani orada ayetteki o en büyük ayeti gördüğü kavramı da
evet.
Ama o bunda da şey olması lazım değil mi hocam? Yani hani teşbihat olması mı lazım? Şey değil. O artist gibi işte kapasite olması lazım. Olmasa da ona yüklenemez. İşte
zaten yani. Artık orada kapasite diye bir şey de kalmadığı nokta.
İşte yani orası
önce artık kapasite tanımlanıyor. Ondan sonra kapasite
artık yani
şöyle açılıyor. Enenin artık şeyden ene olmaktan çıktığı yer.
Yani zihnisinin olmadığını anladığı
yer. Anladığı yer evet.
Ben ama ben de değilim.
Şimdi buraya da geldiğimizde madde, moleküller, zerreler ve artık sınırsızlığın olduğu yer.
Abi bir de bir şey daha sorayım ya. Gözüm çekiyor. O bilgiye gitmek için madde, molekül, zerre gibi parçalanmamıza gerek var mı? Direkt maddenin arkasında bilgi var diyemiyor muyuz yani?
Ama şey yani süreç böyle işlemiş ve bizim idrakimizin ve algılamamızın vasıtası bu.
Mesela ben yani güneşe baktığımız zaman ya da yağmura baktığımız zaman arkasındaki rahmeti görmek için
o Hasan Musa gibi mevzusu ne diyor?
Ya, yağmuru molekülleştirmeye gerek.
İstersen yapabilirsin.
İşte şimdi rahmetin sonsuzluğunu anlayabilmek için az önce Hakan abinin dediği örnek var ya. Yani mesela dersin ki Allah'ın sonsuz rahmet var, çok sevgisi yüksek bir varlık. İşte orada senin sevgiden anladığın ne kadarsa o kadarlık bir şey oluşur senin iç aleminde. Sonuç oluşur.
Yok hayır. Ben şey hani bilgiye yani hakikate ulaşmak için maddeyi moleküle zerreye bölünmek gibi bir yol izliyoruz ya burada.
Doğru.
Atıyorum ben yağmurun arkasındaki rahmet hakikatine ulaşmak için yağmuru zerrelerine bölmeye ihtiyacı hissetmiyorum.
Yani zaten gibi
yağmur olmasıyla bana o rahmeti gösteriyor.
İşte bak orada böyle. Yağmurda gördüğün kadarıyla kalı. Şeyi düşün. Ayet-el Kübra'daki seyyahın
zerreye kadar
işte burada bu tevhid-i hakiki dediğimiz her denk üzerinde mührü görmek.
Yani
şimdi sen yağmurda görürsün. Bilgin yağmur kadardır. Bir başkası sana zerreden bahseder. Ora senin için çalınacak bir alan olabilir. Aynı hakikati orada görmediysen.
Yani hakikatin tamamına erişebilmek için zerreye kadar yani inilebilecek.
Tabii.
İşte, o yüzden Ayet-i Kübra'da zaten.
Aynen.
Oradan oraya.
En alttan en üst mertebeye kadar her şeyi içine sindireceksin ki
3-5 tane örnek verip geçebilirsin.
Geçemiyorsun. Tabii.
Alıp,
tabii.
Bir de bu düşünce geleneğiyle ilgili bir şey aslında değil mi? Yani antik Yunan'da da madde var ama atomcular diye bir okul var mesela. Yani tabii. Maddenin içerisinde mesela atomu konuşuyorlar ve atomun içerisinde ruhu konuşuyorlar mesela.
İşte mesela o dediğim şey orada yaşanabilir. Yani felsefeci orada atomu konuşurken sen burada yağmurdaki rahmeti göstermekle o alanda aynı rahmeti gösterme imkanı olmayabilir. Veya görme imkanı olmayabilir.
Abi siz 1900'lerde dediniz orayı anlattınız mı? Ben oraya mı kaçırdım?
Tam şimdi oraya
da gelemedik herhalde.
Oraya gelemedik. Şimdi bu 1900'lerde ne olmuş? Şu maddeden arkaya doğru bir giriş, geçiş seyahati başlamış. Yani insanlar demişler ki bu şeyin değiştikçe arkasında ne çıkacak acaba? İşte hani beklendiği gibi bir böyle proton etrafında elektronlar dönen bir şey mi? Yani elektron mikroskobunda keşfettiğimiz gibi böyle bir şey mi göreceğiz? Ben bunu bizim o Kainat-ın Ecesi kitabında bu serüveni şöyle sembolize ettim. Dedim ki bu yolculuğu yapan insanlar sahada bir Türk bayrağı görüyorlar. Bunu yapan çocuklar var. Şimdi bu fizikçilerin de sahada bu manzarayı gördüğü zaman yani şu bizim masayı gördüğümüz gibi beklentisi şuydu. İndiğimiz zaman biz bu sahada, şura beyaz ya, şuralar, şuralarda kırmızı değil mi? Kırmızı beyaz diyelim. Şimdi şuralarda böyle yan yana kırmızı filama tutan şeyler görecekler. He. Talebeler. Buralarda da beyaz filama tutan talebeler. Beklenti bu değil mi? Ama neyle karşılaşmışlar?
Aynısı. Aynı şey. Aynısı hepsi. Aynı şey mi deniyor?
Ortada doğru dürüst talebe yok.
Boşluk.
İşte kimi yatmış, he, kimi ondan sonra böyle tuvalete gitmiş, kimi efendim amutta, kimi yerde yuvarlanıyor. Böyle garip bir tablo. He. O yüzden buna mesela ilk karşılaştıklarında kaos diyorlar.
Düzensizlik yani. Şey.
Düzensizlik diyorlar.
Düzen yani. Beklerken düzen müzene götürüyorlar.
Düzen müzen kalmamış. Şimdi şaşırıyorlar yani, tekrar yukarı çıkıp bakıyorlar. Acaba biz mi yanlış gördük diye.
Bayrak bozdu.
Bayrak gene duruyor. Aşağı iniyorlar karışık, yukarı çıkıyorlar bayrak. Şimdi aynı durumu fizikçiler şöyle yaşamış. Buradan bakıyor masa, altta iniyor. Böyle ne zaman nerede olduğu belli olmayan, o zaman bir var bir yok olan, işte aynı anda hem var hem yok gibi olan böyle acayip bir topluluk. İşte 1900'ler bu açıdan şeylerin, yani maddi alanın tanımlanmasıyla ilgili çok farklı bir ufuk açmış. Ve derine doğru inildikçe, yani şu alanda kurallar buradaki gibi, şu alandaki gibi işlemler. İşte o yüzden makro alem ve mikro alem diye iki tane ayrı alan oluşmuş ve bunların kuralları birbirinden tamamen farklı şekilde ortaya çıkmış. Ve şimdi burada artık bizim hani şundan şu çıkar, bundan bu olur, şunu yaparsan işte şöyle olur, sıcaklık işte sıcaktan soğuğa doğru akar, işte önce başlayan sonra biter, ondan sonra gelen öncekinin devamıdır gibi şeyler, kavramlar artık kalmamış. Yani öncelik, sonralık, küçüklük, büyüklük, ondan sonra zaman, mekan, bunlar bir anda allak bullak olmuş. Ve ondan sonra yeni bir varlık tanımı, yeni bir varlık akışı, yeni bir varlık bağlantısı ortaya çıkmış. İsterseniz yorulduysanız bunu bir dahaki şeye bırakalım.
Tamam, oldu mu? Ben...